أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kur'an'ın huzurundayız. 18. sureyle beraberiz. Ve bir grup inanan gençle birlik mağaraya doğru gidiyoruz. Kurtuluş mağarasına. Belli olmaz, kurtaran Allah olsun da bazen gemide kurtarır, bazen mağarada. Bizi küfre ve şirke ve de isyana sürükleyen insanların güdümünden kurtulmak için ayağa kalkalım da Allah bize bazen mağara verecek, bazen başka imkanlar sunacaktır. Mesela önümüzdeki deniz ikiye yarılacak, taban kupkuru bir yol oluşacak, karşıya geçme imkanı verecektir Allah. Önemli olan Allah için yaşama niyeti ve bunun için gayrettir. İşte mağara arkadaşları, işte Ashab-ı Kehf denilen bir avuç genç. İd evel fityetu, onlar ilel kehfi, mağaraya sığınmıştılar. Bunu onlardan biri diğerlerine teklif olarak sunmuştu. İleride gelen ayetler o yönü tekrar gündeme getirecek. Sanki başta bir özet, bütün bir olayın değerlendirilmiş biçimde özeti sunuluyordu da ondan dolayı mağara nedir, nerede ne olmuştur, bunların başına bu iş nereden gelmiştir bile düşündürmeden sanki Allah işe oradan başlayıverdi. Gençti bunlar, dinçti, dinamikti bunlar. Mağaraya, önlerine çıkan bir mağaraya saklanma ihtiyacı hissetmişlerdi. Hatta belki de saklanmadan öte barınma ihtiyacıydı bu. Yola çıkmışlardı, kıyam etmişlerdi. Ayağa kalkıp inançlarının gereğini ortaya koymadan yana adım atmışlardı. Yürümüşler, yürümüşler ve bir barınak ihtiyacı hissettiklerinde Allah karşılarına, yanlarına, kenarlarına, önlerine bir mağara çıkarmıştı. İşte onlar demiştiler ki orada fekalu Rabbena, ey Rabbimiz, ey hayatımızı senin programınla yaşamayı kabul ettiğimiz ilahımız, ey sen dedi diye her şeyimizi ona göre ayarladığımız Allah'ımız, ey Rabbimiz, atina min ledünke rahmeten, senden olsun bir rahmet, bir merhamet lütfet bize, ve heyyi' lena min emrina raşeda, şu işimizde, şu başladığımız işte bize bir kolaylık, bir güzellik, bir hoş yol gösteri lütfet de biz seninle birlik yaşayalım, sen tarif et uygulayalım, sen göster gidelim, sen söyle yapalım ya Rabbi, bunu da bize kolay eyle. Rahmet istiyorlar ama Allah'ınkinden olsun. İnsanlar birbirine bazen rahmet ettiklerini, merhamet ettiklerini iddia edebilirler. İstemiyoruz diyorlar sanki burada. Kralın rahmetini, toplumun merhametini istemiyoruz. Annenin, babanın çapraz ve çapraşık merhametlerinden yana bir ihtiyacımız yok. Yeter ki sen bize merhamet et. Model senin merhametin, istediğimiz senin rahmetindir ya Rab diyorlar. Çünkü Allah'ın rahmeti eğer bir insana ulaşmışsa o artık cennettedir. O artık cehennemden kurtulmuştur. Dünyada haseneyle, ahirette haseneyle beraberdir. O huzur içindedir. O sükunu bulmuştur elbette. Rabbena atina min ledünke rahme. Ledünni bir rahmet istiyoruz. Senden bir rahmet. Kaynağı sen olan bir rahmet. Ezilmemiş, bozulmamış, şekli değişmemiş, rengi bulandırılmamış bir rahmet istiyoruz ya Rab diyorlar. Çok uzağa gitmeyin. Hemen yanı başınızda bazen, hatta sizde de zaman zaman o tür karışık, çapraşık rahmet örneklerini yaşadığınız, gördüğünüz olmadı mı? 15-17 yaşında çocuğunu sabah namaza kaldırma konusunda rahmet ve merhametten dolayı uyusun yavrum biraz diyen olmadı mı sanki? Sanki ona böylece rahmet ve merhametle muamele ediyor, acıyordu galiba. Veya bu kadar olmaz yeter galiba okudu. Günde 2 sayfa meal, 2-3-5 de hadis okusa yetmez mi diyenler acıdığından söylemiyorlar mı? Yetmez oysa bu hayatın yüklediği yük karşısında bu doz idare etmez insanı. Günde 2 sayfa, hatta 2 günde 1 sayfa isterseniz. Dahası ben daha cüretkar davranırım. Eğer oysa ihtiyacınız, bunda emin isek eğer, azaltınca rahat edeceksek, 10 günde 2 sayfa, 10 yılda 1 sayfaya indirelim isterseniz. Razı mısınız? Gerçekten hayret. Bugüne kadar neredeyse hiç kimsenin madde planında dünya ve dünyalıklarla ilgili konuda yeter ne olacak? Olsun be tamam ama kesinlikle istemem dediğini duysanız bile pazarlık edip aşağıya indirmeye çalıştığını, bu için ısrar edip zorladığını görmediniz. Ama daha iyi Müslüman olmaları, kendilerine mutlak yarar sağlamaları konusunda Kur'an teklif ediyorsunuz, sünnetle beraber ol diyorsunuz, neredeyse kavga edecekler güçleri yetse, daha az, daha aza indir diyorlar. Hatta bazen sabırsız davranıyoruz belki de, tamam öyleyse vazgeç bu işten, hepsini kaldırsak olmaz mı diyoruz, alay ettiğimizi zannediyorlar. Oysa söyleyin, sen, ben ve arkadaşın, benim arkadaşımla birlik, zaten bütün insanlar bu kadar değil mi? Bir sen, bir ben, bir konuşan, bir dinleyen, bir onun çevresi, bir bunun çevresi, başka kim var? Birlikte düşünelim, çoban olsaydık, 4 kişiyiz. Birimizin 50-100, diğerinin 200, 300, 500 koyun olsaydı. Sabah otluğa götürsek, akşama kadar otlatıp, akşam suyuna tuzuna baksak, ağıla mı, ahıra mı, mağaraya mı yine mi yerleştirsek ve sabahı bekleseydik. Ahıra koyduğumuz o hayvanların rahat ve huzurundan emin, biz de namazımızı kılsak, yemeğimizi yemiş ya da kahvaltımızı yapmış bulunsak, sonra bir güzel uykuya Rabbin huzurunda kutlu bir ölüme doğru yol alsaydık. Şimdi söyleyin, 3-5 ayet bu tür yaşayan bir insanın hayatını düzenlemeye ya da bozulmaması için dengede tutmaya yetmez mi? Elbette yeter. Zaten ne ki ottan, ağaçtan başka gördüğü, topraktan, sudan başka duyduğu ya da koyunlardan, keçilerden başka beraber olduğu ne var ki? Hangi küfür rüzgarları, hangi şirk ve isyan dalgaları onu boğmaya, onu sarsmaya, onu yerinden etmeye, onun imanını karıştırmaya yönelik nereden ne gelmiş gözüne kulağına bunun? Ama şimdi öyle mi ya? Daha olmalı değil mi? Ve biz işte o noktada Allah'ın rahmetine muhtacız. Hem ki ne kadar çok. Model Allah'ın modeli olacak ve ki ledünni bir rahmetle ancak biz yarın cennet hak edecek bir hayatı yaşayacağız. Kur'an'a şöyle bir daha baksanız, acaba ledünni rahmet nedir diye. Tekrar tekrar bakın isterseniz, ben de sizinle birlikte bakayım. Ben bulduğumu söylüyorum, sen de bana haber ver. Bu ledünni rahmet vahyin ta kendisidir. Kur'an'ın ta kendisidir. İnsanlar ancak onunla rahmet ve merhamete ulaşırlar. Ya da bu Kur'an'ı insanlığa yaşantı biçiminde ulaştıran peygamberler ve peygamberliktir. Allah'ın vahyidir rahmet. Ve levla fadlullahi aleyküm ve rahmetuhu leküntüm minel hasirin der mesela bir ayette Allah. Eğer Allah'ın fadlı, keremi, lütfu, ihsanı olmasaydı, rahmet ve merhametini Allah size ulaştırmasaydı, gerçekten kaybedenlerden, cidden kaybedip yazık edenlerden olurdunuz diyor. Öyle olunca rahmet vahidir. Vahyin ulaştırıcısı peygamberdir. Peygamberlikle diyalog kurmaktır. Dünkü o gençler öyle dediler. Bugün ben böyle anladım. Ya Rab, ledünni bir rahmet olarak vahyinden uzaklaştırma beni. Bana bu işimde kolaylıklar ihsan et. Raşeda lütfet. Hak nedir, batıl nedir fark edeyim. Önümdeki arkamdakini anlayayım. Lehime mi aleyhime mi bunun bilincinde olayım. Ne yapacağımın, ne edeceğimin farkında olan bir insan, yani cennete mi cehenneme mi gidiyorum, bunu bilen bir insan olayım ya Rab diye dua ettiler. Allah da fe darabna ala azanihim fil kehfi sinine adeda. Yatın dedi sanki onlara. Tamam, size rahmetimin birinci bölümü. Kurtardım sizi dedi. Korkunçtu ortam. Şirke zorlanıyordular. Kendileri gibi bir din yaşama programıydı sundukları. Belki de hani zannediyorum, farz ediyorum, galiba bana öyle geliyor ki, yani bu kadar ihtimalli diye saydım bu lafları, bana öyle geliyor ki onlar da Allah'a inancı tümüyle ortadan kaldırmamıştılar. Çünkü o toplumda Allah inancı vardı görünüyor. Ama onun yanında başkalarının da hayata karışması gerçeği yaşansın istiyordular. Bu bir gerçekti diyordular. Öyle empoze ediyordular. Yani bu gençler o toplumsal yapının bireysel planda kendilerine yansıyan kötülüğünden kaçmadılar. O toplumdaki şirk unsurlarının Allah'tan başka hayata karışmaya yetkili biriler de var diye böyle bir baskının ya da böyle bir yaptırımcı gücün dışına çıkmak, farklı bir hayat yaşamak istediler. Allah da onlara rahmet ve merhametinin birinci basamağı olarak belki de yatın dedi, uyuyun. Tamam, kurtuldunuz. Peki insanlar yatınca ne olacaktı? Hadi öyleyse biz de hepimiz yatmaya gideydik. O zaman rahmete ulaşıyor idiysek, o zaman merhamete ulaşıyor idiysek, hadi hep birlikte yataydık. Evet, hep birlikte yatalım. Uyumak için yatalım ama hem yat programını hem uyu programını Allah belirlesin. Anlatabildim mi? Yani bu insanlar biz yatmak zorundayız dedikleri için yatmadılar. Biz uyumakla rahmet ve merhamete kavuşacağız diye program yapmadılar. Bu gençler programı başta ayağa kalkmak biçiminde ayarladılar. Hemen bir iki sonraki ayette öğreneceğiz. Rablarını ilan ettiler. Hayatımıza ondan başkası karışamaz, kimsenin programı bizi enterese etmez, ilgilendirmez dediler. Yola çıktılar, yürüdüler. Sonra barınakları, sonra korunakları gerekti. Allah önlerine bir mağara çıkardı da orada uyuyun, buyurun denildi. Siz tarihte mesela Bedir Savaşı'nda da savaşa gelmiş insanların böyle bir uyku ile barındırıldığını, rahmet ve merhamete ulaştırıldığını duymadınız mı? Bakın isterseniz kitabınıza, Allah size haber verecek. Demek ki bize düşen yürümeyi, önce ayağa kalkmayı yapacağız, sonra yürümeyi yapacağız. Bakın şöyle bir ilgiye ne dersiniz? Malını, mülkünü, çoluk çocuğunu, hısım akraba, eş dostuyla birlikte tüm iş hayatını, mesleki dünyasını bırakıp hacca niyet edenler ayağa kalkıp yola koyulmazlar mı? Ben Rabbimin yolunda olacağım, yürüyorum demezler mi? Hatta Allah Müslümanlara işte benim evim, bana ziyarete gelenler benim evim etrafımda yürüsünler, sonra yürüsünler, sonra tekrar yürüsünler diye bir tavaf emri ortaya koymamış mı? Nedir yapılan iş? Sadece yürümek. Hatta o kadar salt yürümek ki iş, İnsanlar bunu az görüyorlar da bir şeyler icat etmeye çalışıyorlar sanki. Korolar kuruyorlar, gruplar oluşturuyorlar, takımlar takım komutanlarıyla hep bir ağızdan bir şeyler terennüm etmeye çalışıyorlar. Oysa orada yürüyecektiniz. Hem ki zamanını o belirlediği, mekanını o belirlediği, biçimini o belirlediği, miktarını o belirlediği biçimde yürüyecektiniz. Öyle değil mi? Tavafta yapılan bu iş, 7 defa Kabe'yi sola alarak Kabe'nin etrafında tavaf alanında yürümek durumundasınız. Haydi devam edin. Bu ve benzeri örneklerle biz Allah'ın dediği yerde, Allah'ın dediği zamanda, Allah'ın dediği miktarda, Allah'ın dediği şekilde yürüyeceğiz. Sonunda uyu demişse merhamete ulaştık, kalk yürü demişse yine merhametle beraberiz demektir. Nitekim bu gençlerde zaman gelecek, uyumaları bitecek ama yıllar yılı, yüzyıllar yılı uyuyacaklar. Sonra ayağa kalkışları, uyanmaları, şehre gidişleri, birilerinin bunlardan haberdar oluşu yine rahmet ve merhamet unsuru olacak. Bakın bu rahmetten nasibimizi alalım diye hala onunla, onlarla diyalog halinde olmaya ciddi özen gösteriyoruz. Onlarla tanışmak istiyoruz. Onlarla buluşmak istiyoruz. Onlarla görüşmek istiyoruz. Dinliyoruz. Hayat hikayelerini Allah anlatıyor. Yıllarca kaldılar. Ne kadar? Ne gereği var? Yıllarca kaldılar. Kaç yüzyıl? Bilmem ki ama yıllarca kaldılar. Sinine adeda. Sümme ba'asnâhum lina'leme eyyül hizbeyni ahsa lima lebisû emeda. Sonra Allah onları diriltti. Hayata döndürdü. Nedenmiş o diyeceksiniz? Çünkü ayetin devamı bu soruyu sormamızı sanki cevabın geldiğine bir ruhen, fikren hazırlık yapmamızı istiyor. Lina'leme bildiğimizi açığa çıkaralım. Sonunda bildiğimiz ortaya çıksın diye. Sonuç ne olduğunu insanlar öğrensin, biz insanlara öğretelim diye. Eyyül hizbeyni ahsa lima lebisu emeda. Acaba insanlar ne kadar kaldılar? Bunu sayabiliyorlar mı? Ne kadar beklediler? Bunu bilebiliyorlar mı? Bu kimin elindeymiş? Kalma konusu kime aitmiş? Kim ne kadar kalmış? Kim ne kadar kalabilirmiş? Kim uyur? Kim uyuturmuş? Hayata hakim kimmiş? Biraz daha özel kelimeyle söyleyelim. Zamana hakim kimmiş? Bunu anlasınlar, sonunda bunu bilsinler diye onları hem yıllarca uyuttuk hem de sonunda uyandırdık diyor Allah. Yıllarca uyuttu Allah. Allah uyutsun da yıllarca olsun önce. Allah uyandırsın da o dedi diye uyanalım sonra. Ve anlaşılsın ki uyutan da Allah, uyandıran da. Zamana hakim Allah, zaman elinde olan Allah. Öyleyse bize düşen zamana baka baka, zamanı anlaya anlaya, zamana tutuna tutuna, bile bile düşüne düşüne onun Allah'ın ayeti olduğunu, böylece zamanın bizi Allah'a götürdüğünü, Allah'ın tek Rab ve ilah oluşu gerçeğine bize ulaştırdığını bilmek, bu sonuca ulaşmak. Nahnu naqussu aleyke nebe'ehum bil hak. Dinle bak. Ey peygamber, dinle bak ey peygamber yolunun yolcuları, dinle bak ey Kur'an'ın muhatapları, onların haberlerini hak açığa çıksın diye, hakikat anlaşılsın diye işte size haber veriyoruz, kıssa ediyoruz, bu gerçekle sizi baş başa bırakıyoruz, dinleyin. Hak ile bil hakkı, bu tabir Kur'an'ın gönderilişi, peygamberin görevlendirilişi, semavat ve arzın yaratılışı, yarın mizanın kuruluşu gibi konularda da karşımıza çıkıyor. Bilhak. Hak ortaya çıksın diye, hakikat anlaşılsın diye şeklinde bir tercümeden yanayım. Yani Allah Kur'an'ı bilhak göndermiştir demek, hak anlaşılsın, hakikat ortaya çıksın, insanlar hakkı fark etsinler diye. Aynı sebeple peygamber gönderilmiştir. Aynı sebeple semavat ve arz yaratılmıştır. Peki yani hak nedir öyleyse? Pek çok tanımını bulabilirsiniz. Bilebildiğim kadarıyla hak, Allah'ın tek Rab ve ilah oluşu hakkı yani gerçeğiyle benim ona kul köle olmam gerçeğidir. Hayatta bundan başka hak mı var ki? Semavat bunun için var kılınmıştır. Ben kul köle olacağım tek Rab ve ilah olan Allah'a, bu haktır işte. Ya da peygamber bunun için gönderilmiştir, Kur'an bunun için var kılınmıştır. Ve ki Allah Kur'an'da
Ashab-ı Keyf hadisesini, onların haberlerini, onların enteresan haberlerini işte bunun için göndermiştir. Yıllarca mı kaldılar? Aman Allah'ım, yüzyıllar kaldıktan sonra yine mi dirildiler, yeniden mi hayata döndüler? Ne kadar acayip, öyle mi? Ne çabuk unuttunuz. Allah daha önce dememiş miydi? Yani bırakın bunun acayip olduğunu, Allah'ın daha nice nice acayibatı, acayip ayetleri vardı. Bu onlardan sadece biri, belki de bizim seviyede anlaşılır olanların bir tanesi. Hani bakalım, nice nice anlamamız imkanı olmayan Allah'ın acayip ayetleri var elbette. İnnehum fityetun, anlatıyoruz dedi Allah kıssa olarak. Kıssa öyle bir olay anlatımı ki onu dinleyenler olaydaki kahramanlardan herhangi birinin yerinde kendisini bulabilirler. Bunların en güzelinin 12. surede Yusuf suresinde anlatıldığını Allah ahsenül kasas tabiriyle bize haber veriyor. Ahsenül kasas, kıssaların en güzeli. Öyleyse Yusuf suresini kıssa denilince mutlaka göz ardı etmeden aklımızın başında tutalım. O olayda, Yusuf olayında kimler varsa kıssada kahramanlar, mutlaka onlardan biri ya da diğeri bizim rolümüzü bize tanıtan makamdadır. Öyle bir görevi vardır onların. Burada da öyle bir kıssa anlatılıyor. Gençler var, uyuyanlar var, kaçma konumunda, ayağa kalkma durumunda, onları buna iten, onları bu duruma zorlayan birileri var ve diğerleri yeniden diriliş ve o zamankiler, sonra arkada kalanlar, bunlar nam hesabına karar alanlar, işte hepsi bizim için bir kıssa niteliğinde, biz de yerimizi buluruz bu kıssada. Dinliyoruz. İnnehum fityetun, onlar gençtiler, dinç ve dinamiktiler, yaşları 17 idi değil, 19'du değil, 25'ti değil, yaş önemli değil dahası, ama gençtiler, dinç ve dinamiktiler. Âmenû bi rabbihim, Rablarına iman etmiştiler. Allah'ı Rab olarak kabul etmiş, bu kabulün, bu imanın güvencesinde olmayı evetlemiştiler. Ve zidnâhum hudâ, Allah da bu inançlarının gereği onlara hidayetini lütfetmişti ya, daha da artırdı. İmanları vardı, Rabbe imandı. İmanları vardı, Allah'ı Rab bilmeye imandı. İşte bu imanları kendilerine hidayet kazandırıyor, ama hem de çok hidayet kazandırıyordu. Ve zidnâhum hudâ. Dikkat eder misiniz Kur'an'ı okurken? Hiç dikkatiniz çekti mi? Buruç diye bir sure hatırlıyorum. Sen de okudun mu? Bilmem, değilse bakıver. Çok uzun bir sure sayılmaz. Kısadır nihayet. Ya da bak baştan sona Kur'an'a, karşına gelsin inşallah. Orada Buruç suresinde sanki Ashab-ı Uhdud diye birileri anlatılırken onların inanç modeliyle buradaki insanların inanç modelini birbirine yaklaşmış gibi görüyorum. Yani وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ deniliyordu. Sanki şöyle anlıyordum. Bu insanların çukurlar kazılıp içine ateşler yakılarak insanların oraya atılmalarına yegane sebep Allah'a inanmalarıydı. Fakat Allah'ı salt kendi başına sıfatsız, isimsiz, özelliksiz, Rab olma özelliği, ilah olma özelliği olmadan, sadece Allah ama hiçbir özelliği olmadan, hayata karışmadan, yaratıcı belki ama hakim olmadan, Rahman olmadan, Rahim olmadan, Melik olmadan, Aziz olmadan, Alim olmadan, hiçbir özelliği olmadan sadece bir Allah'a inanıyorlar idiyseler, o zaman başlarına bir şey gelmeyecekti. Ama öyle değil, Aziz ve Hamid olarak tanıyınca, hayır, Allah övgüye layıktır, Allah güçlü kuvvetlidir ve de üstüne üstlük Allah mülkün sahibidir, mülk hep O'nundur diye inanınca başlarına işte o olaylar geldiler de sonunda cenneti hak ettiler. Bunlar da öyle Allah'a inanıyordular ama Allah'ı Rab olarak kabul ediyordular. Evirdik, çevirdik, Allah'ın Rab olduğunu anlatmaya getirdik sözü, değil mi inşallah? Peki nedir Rab? Kaba bir tasnifle kişiye yaptığını yaptırtan, yapmadığını da yaptırtmayan güç demektir. Sen ne yapıyordun şimdi? Onu sana yap diyen Allah'sa Rabbin Allah'tır, başkaları ise başkalarıdır diyeceğiz. Peki yapmadıkların konusunda da öyle mi? Mesela bugün adam öldürmedin değil mi? İçki içmediğin gibi. Niye? Gücüm yoktu da çaresizdim de çok oldu ya. Aylardır, günlerdir her gün birkaç 3, 5, 8, 10, 50, 100 adam öldürüyorum. Bugün de tatile girdim diye öldürmemişsen Rabbin yorgunluktur, dinlenmedir, zevktir filan. Ama yok Allah yasakladı diye içmiyorsan o zaman Rabbin Allah'tır. Örneği sen uzatabilirsin. Ama mesela ben şu anda bunu sana anlatırken Rabbim ne ola acaba diye düşünüyorum. Eğer sonunda para bekliyorsam Rabbim o değil mi ki? Şöhret, makam ve mevki bekliyorsam ya da biriyle bahse girmişsem ya da hanımdan kavga dayak yiyeceksem ya da başka başkalar varsa ki Allah korusun. Ama Allah kullarına ben Allah kulu bu Allah kitabını anlatmak hastalığıysa işte o zaman Rabbim Allah'tır. Peki soru versem acaba nasıl olsa cevabını duyduğumu zannetmiyorsun ama Allah duyuyor benim adıma. Elbette o duysun diye soruyorum. Yani sen kendin duy diye söylüyorum. O elbette biliyor sen demesen de senin o dün yaptığın her şeyde Rabbin kimdi? Yarın yapacağın şeyde Rabbin kim ki acaba? Başka türlüsünü sorsak mı? Peki ya yapmadıklarında Rabbimiz kim? Mesela dün saat akşam 4.30'la 5 arasında yaptığın işi yaparken Rabbin kimdi ki gibi soru ver kendine. Allah demeye çalış. Değilse pişman ol, vazgeç. O zaman hidayeti kaybedersin. Rabbim Allah dedikten sonra Allah hidayetinizi çoğaltacak, size lütfedecek. Her konuda, her yaptığımız ya da yapmadığımız işte acizken ya da güçlüyken, zengin ya da fakirken, hasta ya da sağken, evde ya da çarşıdayken, biriyle veya yalnızken Rabbimiz cennet yolunu nasıl kazanacağımızı bize lütfedecek ve biz de fark edeceğiz inşallah. Ve rabatna ala kulubihim iz qamu feqalu rabbuna rabbus semavati vel ard. Biz de onlar iman edince, hidayeti onlara lütfedip çok çok bahşedince daha bir de şu oldu, şu geliştirildi. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ yaptık diyor Allah. Yani kalpleri üzere bir irtibat imkanı verdik. Onların tümünün kalbi üstünde bir irtibat özelliği, vahiyle, hidayetle, imanla irtibat özelliği verdik. Sanki bu işi, yani rahmeti, imanı, Allah'ı Rab bilmeyi, sonunda da artan bir hidayetle irtibat kurmayı onların kalbinin özelliği yapıverdik. Artan bir hidayetle kalplerinin irtibat halinde olmasını. Yani birilerine hidayet verir de o hidayetten benim kalbimin irtibatı olmazsa o hidayetten bana ne? Öyle değil fakat Allah bu insanların kalplerini hidayetle, İmanla, rububiyetle, rahmet ve merhametle irtibatlandırmıştır. Böylece kalbe yerleşen, kalple irtibat halinde olan bu hidayet, bu iman, bu rububiyetle birliktelik onlara şunu dedirtmiştir. İzgamu, ayağa kalkmışlar da demişler ki fekalu, Rabbuna, bizim Rabbimiz, Rabbus semavati vel ard, gökler yüzü ve yeryüzünün Rabbıdır. Gökler yüzü ve yeryüzünün Rabbi, semavat ve arzın Rabbi, göklerin, tüm göklerin, birinciden yedinciye bütün semaların Rabbi, arzın da Rabbi. Yani yeryüzünde, şu çevrenizde ne var ne yoksa, sizin elinizin değmediği ve de bir de cinler grubu, işte onların müdahale imkanının olmadığı her şey, düzen olarak Allah'ın programına tabidir. Ateş yakıyor, su akıyorsa, taşın sertliği topraktan fazlaysa, ağaçlar yeşeriyor, vakti gelince kurumaya mahkum edildiğinin bilincinde sararıp soluyorlarsa, dahası ve dahaları, onları sen daha iyi bilirsin, herkes kendi dünyasına baksın. Gökyüzü de öyle, rüzgarlardan bulutlara yükselin biraz daha, aya erişin, oturun biraz isterseniz, güneşi şöyle uzaktan temaşa edin, yıldızları bir bir düşünün ve benim bilgim orada kaldı. ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beş, altı ve yedinci kat semalar, hepsinin programını yapan Allah. İşte ben o semavatın ve arzın programını yapan Rabbi olan Allah'ı bana Rab edinmişim demeyi haykırdılar. Bunu olanca güçleriyle ortaya koydular. Ayağa kalkıp böyle söylediler. Ya bilmiyorsun, işlerinden biri hastaydı, yerde yatıyordu. O da yattığı yerden söyledi. Kıyam odur ya işte. Sen namazda kıyamı düşünmedin mi? Gücün yetiyorsa ayakta duracaksın. Olmazsa oturarak kılacaksın. Belini bükemezsen rükûsuz edeceksin. Secdeye varamazsan olduğun yerde yapacaksın. Yattığın yerdeyse öyle idare edeceksin. Ama bunun adına kıyam diyecekler. Aslında belki de kıyam kıraat makamıdır. Allah'la diyalog makamıdır. Namazın dinin özü ve özeti olduğunu düşünerek yorumlamaya devam edelim kıyamı. Önce belli hazırlıklar gerekir kıyam için. Yani hadesten taharet denilen görünmez pisliklerden temizlenmek zorundasın. Kıyam mı edeceksin? Arkasından görünür pislik de olmasın. Hadi onu da temizle. Elbisende, namaz kılacağın yerde veya vücudunda o tür bir pislik olmayacaktı. Bunu unutma. Sonra çırılçıplak kıyam edilmez ki. Şöyle teçhizat olarak neler gerekiyorsa, ne cihazın olmalıysa yanında, onları al bakalım hadi. Öyle çırılçıplak yok. Setrul avret de var bu işin içinde. Bir de zaman önemli. Rastgele istediğin zamanda kıyama hakkın yok. Zaman belirlemeye Allah'ın hakkı var. Başka kimse belirleyemez bunu. Ve bize göndermiş ayet, alamet ve işareti olarak doğmadan önce, doğduktan sonra, tepedeyken, tam meylettiği zaman, derken batınca, sonra ışığı bize gelmeyince filan diye onun bize işaret ve alamet olarak lütfedildiğini bildiğimiz bir güneş var. Onunla birlik zaman ayarlaması yapacaksın. Ben bana göre yaparım demeye yetkin yok. Bir de rastgele istediğin yöne kıyam edilir mi hiç? Şaşkın mısın sen? Ne oldu diyelim ettin. Sen o tarafa, ben bu tarafa, hadi herkes birbirine düştü. Öyle yok. Kıyamda hedef de belli. İstikbali kıble diyordun sen ona. O tarafa doğru. Yani ne tarafa döneceğini Allah belirleyecekti. Hedef belli, yön belli olacaktı. Sonra kıyam için ilk şart, en büyük Allah diyeceksin. Başka çaren yok ki. En büyük Allah demeyenin kıyamı olur mu? Allahu Ekber. Öyle başlayacaksın namazına. İşte kıyama hazırlık dönemi bunlar. Sonra kıyam ettin. Ne yapacaktın kıyamda? Ne için kıyam etmiştin? İyi, ayağa kalktım be. Aman ben de ayaktayım. Sürünmedim. Ayaktayım, yürüyorum, ayaktayım. Bunlar nedir ki zaten? Ne değeri var? Olmaz öyle şey. Niye kıyam edeceğini baştan biliyordun. Allah'la diyalog için, Allah'tan mesaj almak için, onun vahyini terennüm etmek için, onunla iç içe olmak için, yani elhamdülillahi rabbil alemin için, elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil için, kul ya eyyuhel kafirun, kul huvallahu ahad için kıyam edecektin. Bunu Allah'ın huzurunda Allah dedi diye demek ya da Allah'ın sözü diye demek için. O zaman kıyam ettin işte. Sonra dimdik kal öylece. Öyle mi? Öyle değil. Kıyam ettin mi? Allah'ın huzurunda zayıflığını, güçsüzlüğünü anladın mı? Eğil bakalım, iki büklüm ol. O en büyük de, o azamet sahibidir de, sensin ya Rabbi de, Allahu Ekber'le git rükuya, sonra yeniden doğrul ve kendini ona en yakın hissedeceğin secdede bul kendini. İzgamu, kıyam ettiler. Yani namaz mı kıldılar? Öyle değil. Benim namazla ulaşacağım şeyin eylemini yaptılar. Ya da benim namazım bana bunların eylemini kazandırmalıydı. Bunun eğitimiydi namaz. Kıyam etmeliydim, Rabbimle buluşmalıydım. Ve de bakın öyle dediler kıyamlarında. Rabbuna, Rabbus semavati vel ard. Bizim Rabbimiz semavat ve arzın Rabbi. Semavat ve arzın Rabbi bizim Rabbimiz. Yani bütün mahlukat ve mevcudatın hayatına program çizen Allah, bizim de hayatımıza program çizen Allah'tır. Biz bunu böylece ilan ediyoruz, bilesiniz. Evlenmemiz, boşanmamızda, giyim kuşamımızda, yeme içmemiz, ziyaret ve ziyafet anlayışımızda, günümüz gecemizde, harcamamız kazanmamızda, sosyal ve siyasal anlayışımızda, ekonomik yapılanmamızda ya da eğitim ve hukuk anlayışımızda, bireysel ve toplumsal görüntümüzde Rabbimiz Allah'tır. O dedi diye yapar, o dememişse ondan dolayı yapmayız veya yapma dediği biçimde yapmayız demenin ifadesidir. Rabbimiz Allah, semavat ve arzın Rabbidir Allah. Çünkü kuşlar o dedi diye öylece uçuyorlar. Yılan onun için sürünüyor, fil onun için büyük, fare onun için küçüktür. Güneş onun için vardır ve kayboluyor, ay onun için aydınlıktır ya da onun için, hepsi onun içindir. لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَٰهًا Kesinlikle onun berisinde kulu kölesi olacağımız varlıklar tanımayız. Onun dışında, onun berisinde, onun izni olmadan hiç kimseye boyun eğmez, kulu kölesi olmayız. Bir dediğini iki etmeyeceğimiz sadece Allah'tır, başkasını tanımayız. Tamam öyleyse der değil mi çocuklar, çocuksa eğer, çocukluk ruhuyla davranıyorlarsa, mantıkları henüz gelişmemiş çocuklarsa, ben bundan sonra ne anam dinlerim, ne babamı, ne büyüğümü dinlerim, ne küçüğümü, çünkü sadece Allah'ı dinlerim diyorlarsa, bu sadece çocukluktur. Yıllar önceydi, çocukken arkadaşlardan birisinin şöyle dediğini hala duyar gibiyim. Arkadaşlar, artık bundan sonra tuvalette içki içeceğiz. Şaşırdı herkes. Ne oluyor dediler ya. Nereden çıktı bu iş? Ve hiç kimsenin de öyle bir alışkanlığı yok aslında. Küçücüğüz. Ve ilave etti, öğrenmiş ya hocadan, anne ya da babasından birinden. Avret yerleri açık olunca melekler kaçarmış. Bu bir bilgi. Başka bir bilgi daha öğrendi ya. Yanımızda melekler varmış. Yapıp ettiğimiz günah sevapları yazarlarmış. Birleştirdi çocuk ruhuyla. Orada melekler kaçınca dolayısıyla yaptığımız yanlışı yazamayacaklar. Ne kadar güzel. Tabii çocuk olunca güzel. Meğer ki bu çocuk maşallah iki bilgiyi de özümsemiş, bilmiş ama birleştirmeyi becerememiş. Birleştirir inşallah. Peki ya burada da öyle değil mi? Eğer biz Allah'ı dinleyecek idiysek, sadece ondan başkasını dinlemeyeceksek, peki o zaman ne kadın kocasını, ne insanlar birilerini, ne Müslümanlar Müslümanları dinlemeyecek çıkar mı? Çıkmaz öyle şey. Allah dediyse dinleyeceği çıkar. Ama Allah'ın demediği konuda evet kim olursa olsun dinlemeyeceğiz. Anam da babam da olsa ama Allah dinleme demişse. Çünkü ben anamı Allah dinle dedi diye dinliyorsam onu kaçırmayacak, karıştırmayacağım. Başka bir ifadeyle inşallah daha güzel olsun diye şöyle söyleyelim. Ben ana babamı ya da bir kadın kocasını ya da bir Müslüman Müslümanı ya çocuklar büyüklerini birilerini Müslümanlar Müslümanların dinleyecekler ama sözü dinleme makamında denilenin gönlünü hoş etmek için onun arzusuna uygun dinlemeyeceğiz. Ya dinle diyenin arzusuna yani Allah'ın isteğine göre dinleyeceğiz. Anam nola babam nola ki o zaman onlar dinle dese de dinlerim. Dinleme dese de, çünkü dinle diyen Allah'tır, Allah dedi diye dinleyeceğim. Biz diyor bu gençler, Allah'ın berisinde ilah tanımıyoruz, başkasına kul köle olmuyoruz, başkasını dinlemiyoruz, başkasına dua etmiyoruz, başkasını yardıma çağırmıyoruz. لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطَا Eğer öyle dersek, o zaman biz şaşırmış, biz kaybetmiş oluruz. Olmaz öyle şey. Bu denmez elbette, biz böyle dememeliyiz tabi. Böyle şey söylenir mi? Andolsun eğer öyle söylersek gerçeğin dışına çıkmış oluruz derler. Allah'tan başka ilah yok diyenler bunu böylece yaşayacaklar. Sen kendini ölç. Allah zaten ölçüyor. Ama o büyük hesap kitap gününden önce, mezardan önce, yeniden dirilişten önce sen şimdi kendini ölç de ona göre hareket ediver. Gerçekten ciddi misin? Allah'tan başka hayatına karışmaya yetkili bir varlık var mı? Yok mu? Varsa buna Allah izin verdi de ondan mı? Yoksa kendin mi öyle yaptın? Hatta kendin de istemediğinde birileri istiyor diye şöyle neyse olsun bakalım bunları da kırmayalım canım mı dediğin, yoksa kaşını eğdin, canını sıktın ama boynunu eğdin, neyse olsun bakalım mı dedin. Onu sen daha iyi bilirsin. Ama bak bu gençler ne yapmışlar. Bizim hayatımıza Allah'tan başka kimse karışamaz. Sadece Allah'tır Rabbimiz ve ilahımız. Ondan başkasını ne ilah bilir ne Rab biliriz. Öyle dersek hakkın ve hakikatin dışına çıkmışız. Olmaz öyle şey diyorlar. Ha ulai işte kavmun ettehadu min dunihi alihaten. Şu bizim kavmimiz var ya, Allah'ın berisinde tutmuşlar, ilahlar ediniyorlar. Aman efendim, aileye birileri, mala mülke diğerleri karışıyor. Dükkan modeli diye bir şeyler, tezgah anlayışı diye bir şeyler geliştirmişler. Radyoculuk diyor adam. Ben bunu böyle yapmak zorundayım. Kim dedi? Diyen yok ki zaten. Dediydi, diyecekti, deseydi derken kimse kalmamış ortada. Bir fıkra aklıma geldi. Belki güzel anlatır. Zaten din anlatırken fıkra anlatılmaz da, kelime bulunmazken onlar güzel ifade ediyor diye bazen araya sıkıştırılır zannediyorum. Bir adam yolda giderken istemeden ama insanlığının gereği gerçekten hain olmadan birinin ayağına basıvermiş. Aman Allah'ım, ne cıngar çıkaran adammış o öyle. Ne belalı bir tipmiş, başlamış cıngar çıkarmaya. Basmayacaktın, olmaz efendim diye üzerine yürüdükçe öteki iki büktüm. Etme, eyleme, bilerek yapmadım, hakkını helal et. Kusura bakma, özür dilerim. Neler saydıysa olmamış. Laf kalabalıklaşınca, insanlar da kalabalıklaşır ya. Birisi takılmış olaya, demiş nedir derdiniz? Adam anlatmış ayağa basan. Demiş ki yani bilmeden, istemeden, gerçekten özür diledim zaten. Bunun ayağına basmışım, laf anlamıyor adam. Demeye kalmadan bu üçüncü şahıs başlamış, ayağına basılan kişiye dert anlatmaya. Ya kardeşim olur be demiş. Etme eyleme, insandır, sen de basabilirsin. Aman Allah'ım, başlayıvermiş ayağa basılan bu üçüncü şahsa çatmaya. Öyle değil demiş ya, ne demek olur arkadaş, olmaz, insan değil mi, gözü kör mü, topal mı, çolak mı filan. Derken birinci, yani ayağa basan, bakmış ki kendine zaten laf düştüğü yok, yoluna devam etmiş. İkinci ve üçüncü şahıs kavgayı sürdürürken bir dördüncüsü takılmış. Demiş ne oluyor ya? Ya demiş üçüncü, bu adamın ayağına biri basmış. Olacağını anlatmaya başladım, adam anlamıyor. A kardeşim sana ne demiş ya? Seni ne ilgilendirirdi? Sen ne yapacaktın? Devam et yoluna, boş ver, vazgeç diye başlayınca. Olur mu demiş ya, beni ne ilgilendirir? Hakkın anlatılması, hakikatin ikamesi filan. O da başlamış bu sefer üçüncü, dördüncü sürdürürken tartışmayı. İkinci de bakmış ki zaten ayağa basan da yok. O da yoluna devam etmiş. Derken iş mahkemeye intikal etmiş. Hakim dosyaları incelemiş. Eline boyuna bakmış. Sonra demiş ki alın sanıkları ya da işte suçluları ya da öyle olanları içeriye. Almışlar. Demiş ki ayağa basan kalk bakayım ayağa. Ses yok. Ayağa basılan sen kalk ayağa. O da yok. Peki demiş siz nesiniz? Efendim yani biz çıkın lan demiş. Sizden başka işim yok mu? Nedir bu yaptığınız iş? Yani kim yaptı? Kim yapacaktı? Kim kiminle beraberdi? Ne oldu? Kimse bildiği yok yani. Biz de ilah konusunda, Rab konusunda böyle miyiz ki yani? Ne dersiniz? Ha ulai kavmun ettehadu min dunihi alihe. Bizim Rabbimiz Allah'tı. Bizim ilahımız Allah'tı. Ama şu kavme bak ki tutmuşlar Allah'ın berisinde Rab ediniyorlar. İlah ediniyorlar. Ve ki kim yaptı, kim yapıyor, kim kiminle beraber, ne oldu ne kaldı? Kimsenin de haberi yok zaten. O haberi olanlar burada değil ki. Kim dediydi, bu kuralı bize kim koyduydu? Orada kimse yok. Efendim böyle olacak diyorlar. Kim dedi? Diyen de yok ha. Ondan dolayı zaten kimse sorgulanmıyor, kimse eğitilemiyor bu toplumda. Mesela başlık parası diye bir şey tutturuluyor. Olmaz efendim, herkesin kızından benim kızımın ne farkı var? Kardeşim kim dedi bunu ya? Yapalım, edelim ama diyen kim onu anlatan, bilmem. Bu böyle olacak. Zaten kim dedi yok diye böyle. Allah dedi olsa Allah'ın kitabına müracaat ederiz. Öyle mi değil mi diye. Toplum kim o? Sen ben işte birileri öyle yok. Efendim nişanda şöyle olur. Düğünde böyle olmalıdır. Önce şu yemek sonra bu yemek gelmelidir. Veya gelin şöyle giyinmelidir. Damat böyle yapmalıdır. Kim dedi? Kim dediler yok piyasada. Gerçekten acayip değil mi? Allah'ın ilah oluşu ve Rab oluşu gerçeğinin dışına çıktınız mı? Kim gittiye, kim murduya gider her şey galiba. Kim dediye gidiveriyor. Yok kimse. Yani ayağa basan da yok, ayağa basılan da yok. Ama kavga edenler var biliyor musunuz? Onlar çoktan yoluna devam etmiş. لَوْ لَا يَئْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنْ Ne dersiniz? Bu insanlar Allah'ın berisinde birilerini ilah kabul ettiklerinde, kulu kölesi olduklarında, onsuz olmaz denilen varlıklar edindiklerinde, onlar konusunda apaçık net bir sulta, bir otorite, bir delil, bir belge bulmalı değil miydiler? Efendim yani araban varsa onsuz olmaz. 1, 2, 3, 4 sıralıyorlar artık. Her gün biraz daha artırıyorlar. Ya da işte radyoculuk yapıyorsan, okulculuk yapıyorsan, evlenmecilik, düğüncülük yapıyorsan ya da dükkancılık yapıyorsan ya da esnafçılık ediyorsan 1, 2, 3, 5 maddeler aman Allah'ım bitmiyor da geçen yıla göre bu yıl, 10 yıl önceye göre bu yıl neler ve neler üretiliyor. Bakın isterseniz evinizde oklava varsa onsuz olmaz üzerine kılıf öreceksiniz. Piknik tüpünüz mü vardı? Onsuz olmaz üzerine şöyle yapacaktınız. Mutfak mı? Onsuz olmaz şöyle edecektiniz. Banyo tuvalet mi? Onsuz olmaz böyle edeceksiniz diye. Her gün yeni bir şeyler icat edilmiyor mu? Ve rahat huzur için mi dersiniz? Bilmem ama ciddi bir itiraf duydum bir beyefendiden. İmkanı vardı madde planında. Piyasada, ailede, evde, çarşıda, pazarda benim adıma diye icat edilen, bana sunulan rahatlık vermesinden de öte bana zaman kazandıracağı iddiasıyla önüme konulan her şeyi aldım diyor. Çim biçme makinasından boya bilmem ne otomatiğine kadar her şey var. Sonuç bana hiç zaman kalmadı ama diyor. Öyle olmaz mı zaten? Söyleyin onsuz olmazları kim diyor? Kim onsuz olmazlar icat ediyor? Oysa bunları aza indirsek, çok çok daha aza indirsek o zaman rahat edeceğimiz biraz daha anlaşılmıyor mu? لَوْ لَا يَئْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ Nolaydı? Keşke onlar ah edebilselerdi, bu konuya bir delil, bir ispat ortaya koyabilselerdi. Allah'tan başka sözü dinlenecek başka varlıklar var. Hem bu konuyu Allah bilir ama onlar daha iyi bilirler. Bize yakın varlıklar, bizi daha candan tanıyan, yakın tanıyanlar hem Allah'ın çok büyük işleri var. O büyük işler arasında bu iş olmaz demiyorlar mı sanki? Eğer Allah'ı insan gibi düşünürseniz elbette öyle. Mesela Allah haşa insan gibi olsaydı, ben şifa için gidecektim, sen de, öteki, beriki de, diğeri, başkası da, herkes, herkes de gidecekti. Bir an bıkacak, canı sıkılacak, bir dinlenme ihtiyaç hissedecek. Bunca bu kadar hastanın bakımını üstlendiğinden dolayı belki pişman olacak, yorulacak. Haşa ama insan olsaydı ve bir gün ne oluyor diyecek diye üf be hiç sizin mahallenizde sağlık ocağı yok mu? Hiç tanıdığınız doktor kalmadı mı? Eczane bari yok mu? Önceden hastalık bilenler gidin onlara sorun da biraz da onlardan şifa arayın diyecekti. Değil mi? Ama Allah insan değil ki. İnsan gibi değil ki. Allah farklı. Ondan dolayı Allah'la birlik onun berisinde o gibi olması mümkün olmayan varlıklara kul köle olalım, sevdalanalım. Yanlış olacak tabi o zaman. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Kim ki böyle bakar olaya? Kim ki Allah yetmedi, yetişmedi, yetiştiremedi, beceremedi gözüyle bakar? Sadece yalan isnadıyla iftira eder o kadar. Allah'ın demediğini dedi diye, dediğini demedi diye iftira etmek bundan başka mı? O zalimin ta kendisi en zalim, daha zalim ve zalimdir. Tekrar dönüyoruz bu bölüme. Önce ayeti metin olarak okuyoruz. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Söyleyin, yalan isnadıyla Allah'a iftira edenden daha zalim kim var? Yalan isnad edecek Allah'a. Demediğini dedi diyeceksiniz. Dur hele bir iyi düşünsek. Allah'ın kitabında dedikleri belli. 6000 kadar ayet. Galiba öyle bir sözün mü vardı? Onu sayacaktın herhalde. Saydın mı ki? 6000 kadar. Ben tam net sayıyı bilmiyorum şimdi. İşte bu 6000 kadar ayette anlatılan hakikatin, gerçeğin ta kendisi olan işte bu mesajın peygamber planında uygulanması da diyelim 60 bin kadar hadis. Sen ulaşabildiğin bütün hadis kitaplarını ikiye ayırdın. Mevzu olanlar ve diğerleri diye. Yani uydurmalara uydurma dedim, geri kalan uydurma demediklerini, şişman, zayıf, güçlü, sıska, ameliyattan çıkmış, nekahat dönemi neyse ben bilmem onları da insanlar bir cins ayrıma tabi tutuyorlar. Olsun ama hadis mi değil mi diye sordum. Hadis değil dediklerini attın, diğerlerini kabul ettik. Şimdi bütün bu ayet ve hadislerde anlatılanlar kabataslak senin anladığın kadarıyla Allah'ın dedikleri söyle Allah aşkına. Onlarda olmayan ama sen Müslüman olarak hayatında uyguladığın şeyleri Allah'a iftira olarak yapmıyor musun? Çünkü sen her zaman Müslümansın. Sabah da Müslüman, akşam da, yaparken de, yatarken de, alırken de, verirken de Müslümansın. Sen hep Müslüman olunca durun anlayın ey insanlar, ben şimdi bunu Müslüman olarak yapıyorum. Ha bitti tamam, üzerimdeki cübbemi sarığımı çıkardığım gibi şimdi de bunu Müslüman olmadan ama bir insan olarak yapıyorum demeye imkanımız var mı? Bilirsiniz toplumsal planda çokça karşı karşıya geldiniz. Vali her zaman validir. Cumhurbaşkanı her zaman cumhurbaşkanıdır. Kaymakam her zaman kaymakamdır. Yani bir ülkenin cumhurbaşkanı tuvalete giderken bir aftan ya da kaftan söz etse ya da yemek yerken veya çarşıda pazarda dolaşırken bir şeyler söylese vali, onu ben vali olarak dememiştim, bir insan olarak demiştim demeye hakkı var mı? Herkes kimin söylediğini bilmez mi? Peki söyle ya sen Müslüman olduğun günden bu yana her an ve zamanda tüm zaman ve mekan birimlerinde sen Müslüman değil misin? O zaman o yaptığın şeyler, o söylediğin şeyler, o ortaya koyduğun hayat programı Allah'a iftira niteliğinde olmaz mı eğer vahyin gereği değilse? Allah dedi diye yapıyorsun. Peki dedi mi Allah? Hani dönüver kendi hayatına, dününe, dünden öncesine, çok o kadar uzun gitme. Pek çok örnek vardır zaten herkesin hayatında. Peki ya sen onu yaparken ne diye öyle yapıyordun? Allah demediyse, peygamber örneklemediyse, böylesinden daha zalim yoktur diyor ama işte bu 15. ayet. Kur'an'da nice yerlerde bulursunuz benzerini. İki tip tanıtır Allah bu tür zalimi. Allah'ın demediğini dedi diyen sanki öylece yaşayan, Allah'ın dediğini demedi diyen sanki öylece yaşayan. O da ikinci modelde var mı sende? Yani Allah demediği halde dedi gibi yaşamanın yanlışı yanında, dediği halde demedi gibi sanki yokmuşçasına ilgisiz, ona hiç gözü eli ayağı takılmadan yaşama, bu da gerçekten cidden büyük bir yanlıştır ve böylesinden daha zalim yoktur. Evimiz barkımızda, eşyamız veya başka anlayışlarımızda öyle miyiz? Aklıma geldi, örneklesek. Oturuyordunuz, işte tam bu sırada ve bu konu işlenirken kapıda bir genç bey belirdi. Nefis yeni kazandığı Türkçesiyle yabancı olduğu belli, arkasında bir hanımefendi sizinle bir 5 dakika konuşmak istediğini beyan ediyor. Hay hay dediniz, tüm şaşkınlığınız üzerinizde ve zor onu dinliyorsunuz. Aa, meğer Avrupa'dan gelmişler. Para mı, hani Konya'da argoca diyelim, kıyamet gibi istemediğiniz kadar varmış. Dertleri neymiş mi anladınız. Güzel anlatıyor derdini aslında adam. İkisi Müslüman olmuşlar, evlenmek istiyorlar, bir barınağa ihtiyaçları olduğunu zannediyorlar. Önce sordular evimiz olsun mu? Hep bir ağızdan bağırdınız. Tabii onsuz olmaz, dünyada mekan, ahirette. Bunu bilmeden söylediniz ama neyse ağzınızdan kaçtı. Sonra da onlar dediler ki peki tüm imkanlarımız var, yeryüzünde olabilecek tüm ev modellerine sahip olabiliriz. Siz bize Müslümancasını söyleyin dediler. Ne dersiniz? İslam'ın ev anlayışını anlatmaya mı başladınız? Dua edin emi içten içe de ya sizinki de böyle mi demesinler? Ne dersiniz o zaman? Bizimki öyle değil ama biz öyleye inanıyor böyle yaşıyoruz diyeceksiniz öyle mi? Nasıl iş öyle? Yoksa siz anlatırken Müslüman, yoksa uygularken Müslümanlığın dışına çıkmaya hak mı kazandınız demez mi insanlar? Arkadaşlarla birlik oturmuşuz, peygamberin başı meshetme modelini öğreniyorduk abdeste. İçimizden biri farklı branşta Almancacı. Özellikle yan döndü, pencereden dışarıya bakmaya başladı. Yanındaki biri gaflet edip dürtükledi. Baksana dedi, sana anlatıyor. Ne yani? Biz ilahiyatçıymışız da, biz bilirmişiz de o Almancacı olunca ona anlatılıyormuş. Ne büyük gaf. O da lafı gediğine mi? Yoksa köşe taşı gibi mi? Kilit taşı gibi oturtuverdi hatta. Dedi ki yok yok, ben yarın lavaboda sizin ne yaptığınıza bakarım, yetmez mi bana? Öyleyse Allah dedi diye dediğini yapacağız. Allah demedi diye demediğini yapmayacağız, ya da öyle dediğini öyle, öyle dediğini öyle icra edeceğiz. Eğer demediğini dedi, dediğini demedi demeye çalışırsak bizden daha zalim olmazmış. Allah'a sığınalım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.